Ayrım 11. Bir çocuk yüreği unutur ama bağışlamaz. Morris geldiğinde neredeyse ayakta duramayarak kendimi kollarına attım. Gözlerim kıpkırmızıydı. Ağlamaktan şişmişti. Ne oluyor yavrum? Gözyaşlarımı tutarak burnumu çekerek ufaktan ufağa bütün olanları ona anlattım. Morris biraz daha ağlamama göz yumdu. Sonra beni yatıştırmayı denedi. Geçecek küçüğüm. Hiçbir zaman geçmeyecek Morris. Küçükken babamla Noel'de başımdan geçen olay kadar büyük bir acı bu. Noel oldu mu? Yaşlarla dolu gözleri ve sakallı yüzü gözümün önüne geliyor. Hiçbir zaman unutmayacağım. Zamanla her şeyi unutacaksın. Şimdi biraz daha yatıştığına göre bırak da oturayım. Çünkü bütün gün ayakta çalıştım. Eski koltuğa yerleşti ve beni dizlerine oturttu. Gözyaşlarının arasında bir şey anımsadım. Ben bir budalayım değil mi Morris? Hiç bile. Bugün de hayat boyu da hep çocuk olacaksın. Orasına diyecek yok. Adam'la birlikte karar vermiştik. Küçük bir erkek olduğuma göre bunu fark etmediğimi mi sanıyorsun? Geldiğimde bazen beni öpüp öpmemekte kararsızlık geçiriyorsun, değil mi? Burnumu çekerek başımla onayladım. Küçük bir erkek, bir adam olmak bu mu sanıyorsun? Saçlarımı okşayarak güldü. Budalalık bu. Bir oğul babasını neden kucaklayıp öpmesin? Hem şunu bil ki beni baba olarak seçtiğine göre yaşlansan, sakalların bile çıksa yine öpmeye devam edebilirsin. Gözyaşlarım dinmek istiyordu ama kollarım ve bacaklarım sarsılıp durmaktaydı. Hep güneşten, güneşi uyandırmaktan söz eden oğlum nereye gitti? Kişi böyle anlarda kuramlarını kanıtlamak zorundadır. Güç olacak. Sanırım benim güneşim dondu. Yarının başka bir gün olacağını sana daha önce söyledim. Her şey değişecek. Hayat nedir Morris? Bak bu konuda bir bildiğim yok. Neden sordun? Düşünüyordum buraya geldiğimde coğrafyayı bilmediğimi. Burayı Kuzey Amerika sanırdım. Penceremden her gün kovboy dostlarımı göreceğime inanırdım. Buck Jones'u, Tom Mix'i, özellikle de Fred Thompson'ı. Bunlar düşmüş. Bilseydim hiç gelmezdim. Uzun uzun burnumu çektim. Gelirdim. Çünkü çocuklar karar vermezler. Büyüklerin istedikleri her şeyi yapmak zorundadırlar. Bense öyle küçüktüm ki. Bu kadar mı? Bu kadar. Bir şey unuttun. Ben her akşam seni görmeye gelmiyor muyum? Sen başkasın. Kabul ettik diyelim ama Johnny Weissmuller ya da Tarzan hem de kaç kere gelip düşlerinin kapılarını vurmuyorlar mı? Doğru. Öyleyse sende eşsiz bir yetenek var. İnsanda bu yetenek oldu mu, güneşin gerektiği kadar su kullanabileceğine inanmalıdır kişi. Seni bu üzüntülerle baş başa bırakırsam yarın nasıl çalışabilirim? Bir an sustu ve saçlarımı okşamayı sürdürdü. Göz kapaklarım ağırlaşmaya başlıyordu. Sen uyuyuncaya kadar kalacağım. Beklenmedik bir rahatlıkla koltuktan fırladı, uykuya dalmak üzere olan bedenimi yatağın üzerine bıraktı. Soyunmana gerek yok, pijamaların sırtında. Hala titreyerek yattım. Elinin elimi tuttuğunu duydum. Baba buydu işte. Yatıştığımı hissedene kadar uykuma göz kulak olan bir baba. Uyandığımda çok geç olmuştu. Işık hala yanıyor, Morris koltukta uyukluyordu. Kımıldadığımı işitince gözlerini açtı. Hala burada mısın Morris? Biraz daha düzeldiğine ve uyuduğuna güven getirmek için bekledim. Ayağa kalktı ve yatağa doğru eğildi. Artık gidiyorum küçüğüm. Yorganımı iyice örttü. Üstünü açma. Sabah hava çok serin oluyor. Bir kere daha saçlarımı okşadı. İyi uyu çocuğum. Çünkü her şeye karşın hayat çok güzeldir. Acı korkunç bir şeydi. Neden bir anda gelmiyordu? Neden büyük bir acı geldiği gibi hemen geçmiyordu? Her şeyi bir çırpıda fayola anlatmış, patates gibi bir burun ve şiş gözlerle sınıfa girmiştim. Tarsisio bana ne olduğunu sormuştu ama gözlerim yeniden yaşlarla dolduğu için ne ona bir yanıt verebiliyor ne de bir şey anlatabiliyordum. Dünya tüm anlamını yitirmişti. Her şey beni öylesine kabaca yaralıyordu ki nesnelerin kavramını yitiriyordum. İçimde beni tüketen bir tek şey vardı. Acım eskisinden de güçlü göstermişti kendini. Gizlenmek, ölmek, yok olmak isteyerek sıramın üzerine yıkıldım. Serseri, dik kafalı. Sınıfın ağzı açık kaldı. Peder Amadeo'ya yaklaştı. Ne olduğunu sordu. Bir şey bilmiyoruz. Hep ağlıyor. Ağlamaktan başka şey yaptığı yok. Peder Amadeo'yu hemen dışarı fırladı. Peder Feliciano ve Peder Leon'la birlikte geri döndü. Beni revire götürdüler. Merdiveni çıkacak gücüm yoktu. Taşıdılar. Bir yatağa yatırıp kemerimi gevşettiler. Şunu iç, iyi gelir. Acımsı bir ilaç içtim. Az sonra bir boşluk duygusu çöktü içime. Ellerimin gücü çekiliyor. Bir yaz güneşi bedenimi ısıtıyordu sanki. Bir tek fayol kaldı başımda. Sevecenlikle yüzüme bakıyordu. Fayol, ne var şuş, buradayım. Hadi ilaç sana iyi gelecek. Her şey en kaba biçimiyle yeniden canlanmaktaydı. Bir şey yapmıyordum fayol. Hiçbir kötülük yaptığım yoktu. Kendime hakim olamıyordum ve gözlerimden yaşlar fışkırıyordu. Hiçbir kötülük yaptığım yoktu. Ben ne serseriyim ne de dik kafalı. Söylediği öbür şeylerde değilim. Tabii değilsin Şuş. Bunu herkes biliyor. Sen yaratıcılık dolu bir çocuksun. Bir parça haşarısın o kadar. Artık evime dönmek istemiyorum. Yemeğe dönmek istemiyorum. Onu bir daha görmek istemiyorum. Bugün benimle yemek yiyeceksin. Evine telefon edeceğim ve öğretmenlerden birinin doğum günü olduğunu söyleyeceğim. Böylesi uygun mu? Uygun. Ama kimseyle birlikte yemek istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Ölmek, kaybolmak istiyorum. Bütün gücümü topladım, elimi ona uzattım. Neden onu bana vermiyorsun Fayol? İstediğin nedir çocuğum? Neden onu bana geri vermiyorsun? Neden küçük mavi taşımı geri vermiyorsun? Yaşamak neye yarar? Niçin yaşamalı? Hayır Şuş, böyle konuşma. Taş maş yok. Hem sen taşı bana verdin bir kere. Verilen şey geri alınmaz. Hıçkırıklarım artıyordu. Onun söylediklerini duymaktansa bir köpek balığının beni parçalamasını yeğlerdim. Fayol beni nasıl avutacağını bilemiyordu. Gözleri yaşlarla doldu. Elini cebine attı ve kareli mendilini çıkardı. Ama bu kez bana vermek niyetiyle değil. Şimdi peder Ambrosio ile baş başaydım. Fayol da Fransızca bize yalnız bırakmasını söylediğini işitmiştim. Ve Fayol merdivende kaybolmuştu. Öbür yatağın üzerine oturdu ve uzun ellerini dizlerine koydu. Öyle ciddiydi ki sürekli gözlerini kırpmasına yol açan sinirli tiki bile kalmamıştı. Benim gibi otur. Güç şeydi bu. Çünkü bitkinliğim öylesine büyüktü ki bedenime söz geçiremiyordum. Ama oturdum. Evet, sesi sert ve buyurucuydu. Bu işe yakında son verecek miyiz? Şaşkınlıkla elmacık kemikleri fırlak zayıf yüzüne baktım. Ne olup bittiğini biliyor musunuz? Biliyorum. Sonra... Her şeye bir son vermek üzere buradayım ben. Sen evine dönmeye hazırlamak üzere buradayım. Bir daha oraya dönmeyeceğim. Onu bir daha görmek istemiyorum. Yüzüne bakmak istemiyorum. Yüzüne ister bak ister bakma. Evine dönmek zorundasın dedi. Bütün o duyduklarımdan sonra mı? Evet, bütün o duyduklarından sonra. Gerçekte pek bir şey olmayan o duyduklarından sonra. Bir şey değil mi dediniz? Bir şey değil ha. Sizce ben neyim? Bir öfke nöbetiyle dudaklarımı ısırıyordum. Gözyaşlarım neredeyse akmaya başlayacaktı. Umutsuzluğum öyle büyüktü ki her şeyi unutup sesimi yükseltiyordum. Bize ayna gitmeyi öğretiyorsunuz. Din ve inanç birliğine varmayı öğretiyorsunuz. Yüreğimizde Tanrı'yı, Hazreti İsa'yı ve daha başka şeyleri taşımayı öğretiyorsunuz. Tıpkı onun da her gün yaptığı gibi. Ama niçin? Bunlar neye yarıyor? İnsanın göğsünü yumruklaması ve ilk fırsatta böylesine haksızlıklar yapması için mi? O sinirlilikle ayağımla yere vuruyordum. Her şeyi kırmak istercesine, dünyanın o anda yıkılmasını istercesine. Peder Ambrosio büyük bir sinirle ayağa kalktı. Bana bağırdı. Evet, kır yerdeki çinileri. Kafanı duvara vurmak istemiyor musun? Böylesi çok daha kolay olurdu. Gözlerim yaşlarla dolmuştu bile. Ses tonum değişti. Bütün bunlar neye yarar Peder Ambrosio? Sevgi ve acıma nerede kaldı? Ben bu yüzden sık sık öfke içinde kiliseye gidiyorum. Yalnızca gitmezsem... Sinemadan ve plajdan yoksun bırakılacağım için. Peder Ambrosio eliyle ağzımı kapattı. Sus, sus. Kimsenin sana söylemeye cesaret edemediği şeyi işiteceksin. Beni oturmaya zorlamak için omuzlarıma yapıştı. Yüzü burnumun dibindeydi. Küçük nankör, kim oluyorsun da başkalarını yargılamaya kalkışıyorsun? Güç durumdaki bir hastasını iyileştirmesi gereken o adamın kaygısını düşündün mü? Hayır, senin için bu bir şey değil. Yalnızca bir serüven, can kurtaranla bir gezinti. O kadar, kendini onun yerine koy ve düşün. Biraz yatıştı ve devam etti. Bir nankör, evet bir nankörsün sen. O adam seni fabrikadan, yoksulluktan, daha da ötesi veremden bile kurtardı. Sana bir yuva verdi, giysiler sağladı. Her şeyin daha iyi olması için. Kardeşlerinin erişemedikleri bir eğitim verdi sana. Seni okumuş ve saygın bir adam yapmak istiyor. Kardeşleriyle ana babasının hayat koşullarını düzeltebilecek biri. Ya sen? Sen ilk fırsatta ona taş atıyorsun. Bu adamın yaptığın budalalıkları, saçmalıkları kaç kere bağışladığını düşündün mü? Şimdi de tutmuş sızlanmaya, onu suçlamaya kalkışıyorsun. Dinle küçük. Sesi heyecandan titriyordu. Bir haksızlık yapmış olsa bile, işitiyor musun? Bir haksızlık yapmış olsa bile. Belki de aceleyle hareket ettiğini bilerek vicdanının ne büyük pişmanlıklarla sızlamış olabileceğini düşündün mü? Belki bir öfke anında, belki büyük bir kaygı anında. Evet Zeka, benim önümde babanı suçlamak için ağzını açmayacaksın. Gerekirse dikeceğim ağzını. İşitiyor musun? O, revirin yatakları arasında enine boyuna yürümeye koyulurken başımı önüme eğdim. Yeniden yüreklendi. Beni zorladığın için seninle böyle konuştum. Bundan hoşlandığımı sanma. Tatsız şeyler, katı gerçekler söylenmelidir. Ama bunun için de senin bir erkek olman gerekir, anladın mı? Büyümek, sorumlu olmak zorundasın. Bende yol açtığı şok etkisini gösteriyordu. Ama yükselen ses benim sesim değildi. Kocaman bir buzdolabından geliyordu sanki. Peki, Peder Ambrosio, ne yapmamı istiyorsunuz? Şaşkınlıkla yüzüme baktı çünkü bu kadar kısa sürede böyle bir tutum benimseyeceğimi beklemiyordu. Bu daha iyi işte. Sorumu yineledim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Evine dönmeni, bütün bunlara son vermeni, babana bir fırsat tanımanı, her şeyin bitmesini. Şimdi kupkuru olan gözlerim onun keskin bakışlı gözlerine dikilmişti. Kabul, dediğinizi yapacağım. İyi Zeka, ama sandığınız kadar kolay olmayacak bu. Başlangıçta, sonra her şey geçecek. Peder Feliciano sana altın yürek demiyor mu? İyi ya, bu altın yürek bağışlamayı bilecektir. Peder Feliciano iyiliğin ta kendisi. Ben iyi değilim. Onun gözünde her şey iyidir. Peki Peder Ambrosio, unutacağım, unutmaya çalışacağım. Çünkü bağışlamaya inanmıyorum. Unutmakla bağışlamak arasında ne fark var? Bağışlarken kişi her şeyi unutuyor ama yalnızca unutmakla pek çok kez insan yeniden anımsamaya başlıyor. Açıklamam karşısında şaşkınlık duyduğunu sezdim. Verecek hiçbir karşılık bulamıyordu. Fırtınanın geçtiğini görerek ayağa kalkmam için elimi tuttu. Biliyor musun Zeka, olmak istediğin kadar kötü değilsin. İyi ya da kötü olmak istediğim yok. Sendeki tatsız yan çok gururlu olmaya başlaman. Herkesin vurduğu bir çamaşır tahtası olmak istemiyorum. Yan yana revirin merdivenlerini indik. Peder Ambrosio'nun önündeki dakikaların korkunç sıkıntısını dağıtmaya çalıştığını duyuyordum. Git sınıftan çantanı al, seni bekliyorum. Saray bahçesine kadar seninle yürüyeceğim. Neden? Evime döneceğime söz verdim, döneceğim. Bundan kuşkum yok ama bana kızgın gitmeni istemiyorum. Kızgın değilim, bana yardım bile ettiniz, çok yardım ettiniz. Hele şükür ama seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ancak çok sakinken konuşulabilecek bir şey. Çantamı aldım, birlikte yola çıktık. Güneş basmaya başladığından kumun üzerindeki büyük buz çiçeklerinin gölgesi daha da uzamıştı. Meydanın ortasında Peder Ambrosio yeniden konuşmaya başladı. Sesi alçak ve bir parça acıydı. Zeze, söylediğin doğru mu? Hangi söylediğin Peder Ambrosio? Öfkeyle kiliseye gideceğin. Bunu söylemek istemiyordum. Kendimden geçtiğim bir anda kaçtı ağzımdan. Ama kaçtıysa bunda bir gerçek payı bulunmalı. Gözlerimi öylesine bir umutsuzlukla ona doğru kaldırdım ki durdu. Size gerçeği söyleyebilir miyim Peder Ambrosio? Söyleyebilirsin. Öyleyse şu sıraya oturalım. Çünkü kendimi çok güçsüz hissediyorum. Söze başlamadan bir süre durdum. Konuşmamı bekliyordu. Sessizliği bozmadığımı görünce beni sorguya çekmeye karar verdi. Şimdi kaç yaşındasınız Zeka? Neredeyse 13. Doğru. Sınıfın en genç öğrencisi ve benim Portekizce'den ve edebiyattan en iyi öğrencim. Kayıtsızlıkla cesaret kırıklığı arasında bölünmüş gülümsedim. Sonra dedi. Söyleyeceğim Pader Ambrosio. Söze başlamanın yolunu arıyorum. Birden sözcükler fışkırıverdi ağzımdan. Ne var biliyor musunuz? Bence din bizlere çok yanlış bir biçimde öğretiliyor. Bir parça puslamış şaşırmış durumdayım. Ergin bir kişi olarak ilk din ve inanç birliği ayinime gideceğim gün teyzem evde beni hazırlıyordu. Bunun hayatımın en güzel günü olacağını söylüyordu. Hazreti İsa'yı insanın yüreğine kabul etmesinin yeryüzündeki en büyük mutluluk olduğunu da. Ve ben bütün bunların hiçbirini duymadım. Duyduğum şey kendini beğenmişlikti. Çünkü küçüktüm ve üniformamdaki işaretler ilkokulun 4. sınıfında olduğumu gösteriyordu herkese. Tüm bakışların bana yöneldiğini düşünüyordum. Bütün o ilahilerle ve dualarla ayin tamamlanırken benim duyduğum şey açıktı. Düş kırıklığına uğramıştım. Çünkü kutsanmış ekmek beklememi öğrettikleri o değişikliği getirmiyordu bana. Korkunç bir gün geçirdim. Bir grup fotoğrafı, çok geç saatte kahvaltı, çikolata. Açlıktan hastalandığımı hissediyordum. Başım dönüyordu. Sonra yeniden fotoğraflar. 7 Eylül bayramıydı bu. Geçit töreni vardı. Ve tüm öğle sonrası yorgunluktan ölmüş halde yürüdük. Ruhumda bir eksiklik olduğunu duyuyordum. Peder Ambrosio'ya bir göz attım. O ciddi ciddi yere bakıyordu. Sonra zaman geçti. Din ve inanç birliği ayini neredeyse bir zorunluluk oldu. Ailemin gerekli gördüğü bir şey. Karnemdeki notlar gibi denizden ve sinemadan yoksun kalmamak için çok önemli bir şey. Ve bunu yapmam gerekiyordu. Neredeyse yapmak zorundaydım. Demek istediğim öfke değildi. Belki de cesaret kırıklığıydı. Korkunç bir şey bu. Korkunç ama kimse anlamıyor. Günah çıkarmak istemiyorum ama günah çıkarmaya gitmek zorundayım. Başka kereler pişmanlık duamı ölümcül bir günah içinde yapma isteği duyuyorum. Peder Ambrosio irkildi. Şimdiye dek bunu hiç yaptın mı Zeka? Hayır, daha yapmadım ama ileride yapabileceğimi hissediyorum. Hayır, hiçbir zaman yapma. Kiliseye gitme daha iyi. Evdekilere yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemeyi sevmiyorum çünkü insan ancak kendi kendini kandırıyor. Peder Ambrosio sorunum karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Belki de böyle bir durumda yalan söylemen daha iyi. Söyleyecek şeyimiz kalmamıştı. Gitmem gerekiyor Peder Ambrosio. Çantamı aldım, elini sıktım, yürümeye koyuldum. Cesaretim kırık, yarı ölü. Gözüm yerde, omuzlarım düşük. Uzaklaştıkça beni izleyen Peder Ambrosio'nun hareketsiz başını duyarak.